Ayrım 7.
Yoksa acaba herkese oluyor mu aynı şey? Ama ben böyle yaşamaya dayanamıyorum. Her şey anlamını yitirmiş gibi geliyor. Şimdi sizinle mutluyum. Emiliano'ya bakıyorum. Sorumsuzluğumun meyvesi olan bu çocuğun doğacağını düşünüyorum. Yine de sanki her şey yolunda. Ama sonra ansızın o sürekli huzursuzluğun içine düşüyor, beceremeyeceğim bu yükün altında kalkamayacağım korkusuna kapılıyorum. Yaşamı hiç böyle algılamamıştım. Bütün dünya, gezip dolaştığım her yer bana hep başkalarını izlemek, onları dinlemek arzusu vermişti. Kendime bir şeyler almak, durmak ve yalnız benim olacak bir şey kurmak istemiyordum. Yaşamımı avucumun içinde tutuyorum sanıyordum. Sonra birden hepsi uçup gitti ve bu karanlıklar içinde yalnız kaldım ve herkese yük olmaya başladım. Isabella başını biraz daha ellerine doğru eğdi. Onun acısından taş kesilmiştim. Marco yaklaşıp onu kucakladı ve başını kaldırıp gözlerinin içine baktı. Hepimizin yaşamında böyle anlar olur. Bizleri de o kadar güçlü sanma. Seni seviyoruz ve dönüşün hepimiz için çok önemliydi. Şaşkın şaşkın gerçekten mi diye sordu. Tabii ya, Maria gelip seni oradan almak için planlar yapıyor, annen kutsal imgelermiş gibi resimlerini diziyordu. Bense tıpkı kendim gibi zayıf ve kusurları olan bir kardeşe gereksinim duyuyordum. Kız kardeşimin nedenli kusursuz olduğunu bilirsin ama belki benimkini pek anımsamazsın. Tanınmış bir avukat oldu. Kötü günlerin kalıntısı bazı davalarda beni, yani ağabeyini savunur. Benden 7 yaş küçüktür. 10 yaş büyüğümmüş gibi konuşur benimle. Bizler birer aslandık Isabella. Hiç unutma bunu. Hiçbir zaman unutma. Kim gördü senin gördüğün bütün o yerleri, o insanları? Bu akşam buraya geleceklerin hepsini yersin sen. Hepsini, anladın mı? Elini, kolunu sallayarak ve gittikçe coşarak konuşmasına bakıp gülüyorduk. Kapının zili sözlerini yarıda kesti. Konuklarımız geldiğinde Isabella toparlanmış, eski keyifli halini bulmuştu. Marco onu diğerleriyle tanıştırıp yaptığı yolculuklardan söz etti. Kız kardeşim gecenin yıldızı oldu. Bakışları yine her zamanki gibi parlak ve meydan okur gibiydi. Güney Amerika'yı, Türkiye'yi, Hollanda'yı, Afrika'ya yaptığı gezileri anlattı. Arkadaşlarımızın merak ve hayranlıkla onu dinlediklerini görüyordum. Belki bazıları evlerine döndüklerinde karılarına onun için kötü şeyler söyleyeceklerdi. Ne bir işi ne bir kocası olmadan üstelik karnında bir çocukla dönen kız kardeşim hakkında yapacakları ön yargılı konuşmaları duyar gibiydim. Ama yemek süresince Isabella mutluydu ve ona yardım ettiği için içimden Marco'ya teşekkür ediyordum. Geç vakit artık hiç beklemezken Ocibello çıka geldi. Ya da onu andıran birisiydi gelen. Hala zayıftı ama saçları erken dökülmüş ve tuhaf bir biçimde iki gözü de aynı renge dönmüştü. Bütün gece onu süzdüm ve bir zamanların o isyankar gözünün nasıl olup da böyle renk değiştirebildiğine akla yakın bir yanıt aradım durdum. Elinde bir kutu çikolatayla ürkek ve çekingen kapıda duruyordu. Boynuna sarıldım. Buyur gel, neredeyse tanıyamayacaktım. Unuttun sanmıştık. Arkadaşının evine gelen bir ilkokul çocuğu gibi elindeki çikolata kutusunu uzattı ve paltosunu çıkardı. Aynı çekingenlikle öbür konukları selamladı. Hep aynı sözlerle kendini tanıtıp ellerini sıktı. Memnun oldum Vito. Değişik renkli gözüyle birlikte lakabını da yitirmişti. Oysa biz onu hep o adla bilirdik. Vito, herkesle tanıştıktan sonra Isabella'ya yaklaştı, kucaklaştılar ve Isabella şakadan onun seyrek saçlarını okşadı. ''Karın nerede, getirmedin mi?'' ''Evde çocukla kaldı.'' Isabella güldü. ''Korkunç bir koca olmalısın. Kaç yaşında oğlun?'' ''İki, daha çok ufak.'' O da gülümsedi. Hala tanımakta güçlük çekiyordum. Konuşmasında o eski kibirden, bir zamanların kendini beğenmişliğinden eser yoktu. Bocalayan, güvensiz bir hali vardı ve bunu örtmeye çalışıyordu. Isabella'nın yanına otururken gebe olduğunu fark edip kibarca sordu. ''Ya senin kocan?'' Isabella gülerek yanıtladı. Kilometrelerce uzakta bıraktım onu. Başka bir şey dediklerini sanmıyorum. Vito bütün gece sustu ve konuşulanları dinledi. Öbür konuklar işleri ya da gazetelerdeki son haberler hakkında içten bir dille şakalar yaptıkları, kahkahalar attıkları zaman Isabella'ya bir göz atıyordu. Sonra birbirlerine gülümsüyorlardı. Bu biraz acı gülümsemeler hiçbirimizin sözcüklerle anlatamayacağı küçük gerçekler gibiydi. 18. Kız kardeşim hiçbir zaman yan yana geçirdiğimiz gebelik devremizde olduğu gibi benim için bir ayna görevi görmemişti. Onun bedenindeki, yüzündeki, düşüncelerindeki değişikliklere bakıp kendiminkileri görüyordum. Başarısız bir iki denemeden sonra şimdilik iş aramaktan vazgeçmişti. Çocuk doğduktan sonra yine bakacaktı. O arada işimde bana yardım ediyor, ben de kazancımın bir kısmını ona veriyordum. Çizelgeleri temize çekiyor, grafikleri tamamlıyor ve yorumları makinede yazıyordu. Erken kalkamadığı için sabahları biraz geç gelirdi. Uyku en büyük düşmanı olmuştu. Esneyerek sabahları göz kapaklarım yapışmış gibi açılmıyor, öğle yemeğinden sonra da nerede olsa uyuyakalıyorum diyordu. Üstümde sabahlığımla ona kapıyı açardım. Doğruydu. Her iş korkunç ağır gelmeye başlamıştı. Gebeliğin son aylarına kadar çalışan kadınlar bunu nasıl yapıyorlar diye şaşardım. Onlara hayranlık duyar, kendimi yetersiz ve şımarık bulurdum. Sabahtan işi bitirmeye çalışır, sonra mutfağa girip yemek hazırlardık. Aslında arada en akla gelmedik bin türlü bahaneyle buzdolabından bir parça peynir, bir yoğurt, bir iki bisküvi almak için boyuna yerimizden kalkardık. Öğle yemeği saatinde ise tam kapıp koyuverirdik kendimiz. Ben ona emekçi sınıfı geçmişimin yemeklerini yapardım. O ise nefis kuskuslar, vejeteryan dolmalar ve gezip dolaştığı yerlerde öğrendiği yemekler hazırlardı. Haftada bir pazara giderdik. Isabella'nın bir yığın pazar dolaştıktan sonra karar kıldığı kapalı pazarın kapısında buluşurduk. Fiyatları karşılaştırmakta, tezgahları seçip satıcılarla ahbaplık etmekte benden daha becerikli olmuştu. Yıllar önce bir gün Antonio'nun nasıl bir lokanta açıp adını iki kız kardeş koymamızı önerdiğini anımsardık. Bacaklarımızın arasında naylon torbalarla bir kahvede oturur, bilmem kaçıncı cappuccino'muzu yudumlayarak artık lokantanın adı iki gebe kız kardeş olmalı diye gülüşürdük. Belki ikimiz de yalnızca iyi birer ev kadını olmak için yaratılmıştık. Bütün öbür tasarlarımız burjuva aile kızlarının geçici hevesleriydi. Marco ile Emiliano da durumdan mutlu, haremdeki paşalar gibi semiriyorlardı. Marco işten erken döner, Isabella da çoğunlukla yemeğe bizde kalırdı. Dördümüz birden tıka basa yer ve sonra televizyon başında akşamı geçirirdik. Bazen Emiliano'yu anneme bırakıp sinemaya ya da müzik dinlemek için bir kulübe giderdik. Marco ikimizi birden koluna takıp gelip geçenlerin şaşkın bakışlarını aldırmadan yürürdü. Bir gün kapıcının büyük bir doğallıkla kendisini, ''Sizin hanımlar ne zaman doğuracaklar?'' diye sorduğunu anlatmıştı. Muayeneye gittiğimiz hastanenin doğuma hazırlık kursuna yazılmıştık. Orada bilinçlenme grubuna giden feminist bir kızla tanıştık. Gruplara ve toplantılara pek güvenimiz kalmadığından önce biraz çekimser davrandık ama sonra bir gece Marco'yu çocukla evde bırakıp gitmeye karar verdik. Onun itirazlarını yanıtlamak kolay olmuştu. ''Kendini dışlanmış sayıyorsun canım, anlıyorum ne hissettiğini.'' ''Daha ne kadar zaman suçumun kefaretini ödeyeceğim Maria?'' diye sormuştu. ''Şaka ediyordum. Sen dünyanın en iyi kocasısın. Isabella da seni çok tutuyor.'' deyip boynuna sarılmıştım. Toplantılar şehir merkezinde bir apartmanda yalnız oturan bir kızın evinde yapılıyordu. Bu evdeki tüm eşyalar, tabak, çanak, halılar, yatak ne var ne yoksa doğuya özgüydü. Elle boyanmış küçük cam kaplardaki kokulu mumların ve sigara dumanlarının arasından süzülen hafif ışıkların arasında yarı karanlıkta oturulurdu. Tatlımtırak tütsü kokusu odaya bir esrarkeş yatağı havası verirdi. Tıpkı bir esrarkeş yatağında olduğu gibi kadınlar ya yere serili hasırlara ya da yerden 1-2 santim yükseklikteki sedirlere uzanırlardı. Bir Fransız olan ev sahibi Stephanie bazen TV Hindistan'dan getirdiği bir müzik koyardı. İlk toplantıyı gittiğimiz ilk politik kurul gibi anlaşılmaz bulmuştuk. Burada her kadın konuyu iyice belirtmeden konuşmasına başlıyordu. Ne amaç ne de açıklanmış bir plan vardı. Yalnızca belli belirsiz bir ortak fikir tütsü dumanı gibi aramızda dalgalanıyordu. Kadınlar dünyayı değiştirmek için hiçbir amaç beslemeden, cinsellikten, annelikten, işlerinden, ırza tecavüzden, her gün karşılaştıkları şiddet olaylarından söz ederlerdi. Bu tutumlarının altında yatan istekleri, kişisel nedenleri anlamaktan çok daha etkileyici savları vardı. Bütün bunları epey zaman sonra anladık. İlk toplantının sonunda yalnız aklımız karışmıştı ve biraz da düş kırıklığına uğramıştık. Eve dönerken aramızda kadınların konuşmalarıyla alay ediyorduk. Isabella gülerek birbirlerinin içlerini açıp şaşkın şaşkın bağırsaklarına bakar gibi bir halleri var dedi. Pek ilginç bulmadım doğrusu. Ama ertesi hafta toplantı gününden önce Isabella telefon etti. ''Ne dersin gidelim mi?'' ''Ben istiyorum. Ya sen?'' İki ay boyunca haftada bir kez toplantılara gittik. O kadınların deneyimleri bizimkileri andırıyordu. Ama söze karışmak içimizden gelmiyor, kendimizi onlar kadar bilinçli hissetmiyorduk. Ortaklaşa yaptığımız başka deneyimlerde olduğu gibi bu konuda da kendimizi toy ve acemi buluyorduk. Yine de bizi çekiyordu toplantılar. Stefani ve öbürleri gebe oluşumuza takılıyorlardı. Siz her şeyi birlikte yapıyorsunuz, öyle değil mi? İçinizden geldiği zaman da ağzınızı açar ve birer sözcük söylersiniz. Bir akşam birbirimizi daha iyi tanımak için bir yemek düzenledik. Teyip de her zamanki Hint müziği çalıyordu. Mutfakta evlerimizden getirdiğimiz yemekleri açıyor, günlük yaşamlarımızdan konuşuyorduk. Salonda iki kız birbirlerine sarılmış, gözleri kapalı dans ediyorlardı. Bu toplantılar yüzünden Marco ile kavgalarımızın gizli nedeni lezbiyen ilişkilerdi. Açıktan açığa söylemeye cesaret edemez ama yalnız kadınların bulunduğu bu toplantıları küçümsemek için dolaylı olarak hep o konuyu değinirdi. Aslında akşam toplantılarımızı kıskanıyordu. Eve döndüğümde bir şeyler anlatmaya çalışırdım ama çok aşırı bulduğumuz ve o yüzden fazla sürmeyeceğini hissettiğimiz bu toplantılarda bizi çeken ve her hafta toplantıya katılmamıza neden olan bir ad veremediğimiz o yakınlığı ve kadınlar arasındaki dayanışma bağını Marco'ya aktarmak olanaksız gibime gelirdi. O akşam çok güzel geçti. Yemekten sonra elimizde içkilerimiz bir Türk hamamının dumanlarını andıran buğular arasında yerlere uzandık. Isabella birden çekingenliğini yenerek konuşmaya başladı. Küçükken bedensel aşkla ruhsal, yani romantik ya da nasıl denirse işte ötekisi arasında hiçbir fark yok sanırım. Kadınla erkeğin bedenlerinin karşılaşması sevginin en ilginç yanıdır diye düşünürdüm. Erkeğin ne tür bir insan olduğu söylediklerinden çok nasıl seviştiğinden anlaşılır. Bir adamı tanımak istediğim zaman ilk adımı hep ben atar, beni nasıl görüp yargılayacağını hiç umursamazdım. Doğrusunu isterseniz vız gelirdi. Şimdi yalnızım. O zaman yaptıklarım belki tümden yanlıştı. Ama yine de her şeye karşın sanmıyorum öyle olduğunu. Bir erkekle karşılaşmak benim için bir meydan okuma, bir yarışma gibidir. Karşı konulmaz bir düşlem gücüdür. Sizin neler düşündüğünüzü bilmek isterdim. Son tümceyi dudaklarında özür diler gibi bir gülümsemeyle söylemişti. Kadınlar susuyorlardı. Hiç kimse birbirine bakmıyordu. Odada gitgide artan bir tedirginlik hissettim. Başkalarının arasında kız kardeşimle birlikteyken ilk kez olan bir şey değildi bu. Ne demek istediğini anlamamış değildim ama o toplantıda söylenecek şeyler değildi bunlar. Birkaç saniyelik bir sessizlikten sonra Stefani dingin ve alaycı bir sesle "Biz birbirimizi tanımak için toplanıyoruz," dedi. Aramızda bir iletişim kurmak, erkeklerin gözünden uzak, özgürce birbirimize deneyimlerimizi aktarmak istiyoruz. Ama sen zaten kendini erkeklerden özgür hissediyorsan neden buraya geliyorsun anlamıyorum. Bütün gözler Isabella'nın üstündeydi. Pişmanlık dolu bir sesle öykülerinizi dinlemek hoşuma gidiyor. Ben de kendiminkini anlatmak istedim. Hepsi bu kadar, dedi. Yarattığı tepki onu gerçekten üzmüştü. Her zaman olduğu gibi sözlerinin yapacağı etkiyi düşünmeden aklından geçenleri söylemişti. Açık sözlülüğü karşısındakileri rahatsız etmişti. Ama içinden pazarlıklı değildi. Küçüklüğümüzde ona ders çalıştırırken söylediği saçma sapan şeyleri anımsadım. Beni sinir etmek için söylediğini bildiğim halde yine de kızardım. Bereket konuşmalar yön değiştirdi. Daha doğrusu uygun kanallara girdi. Isabella sedirin bir köşesinde dalgın dalgın oturuyordu. Alt dudağı hafifçe titriyordu. İkimizi de çok acayip sanmasınlar diye yanımdaki kadınla heyecanlı heyecanlı konuşmaya başladım. Arada göz ucuyla Isabella'ya bakıyordum. Kendini yalnız hissettiğini biliyor ve ne düşündüğünü merak ediyordum ama bir türlü yerimden kalkıp yanına gidemiyorum. Az sonra elimizde evden getirdiğimiz tencere ve tabaklarla kendimizi sokakta bulduk. Isabella tek bir söz söylemedi. Öbür kadınlar da apaçık biçimde uzak durarak iyi geceler dileyip gittiler. Kız kardeşim kapkacığı arabanın arkasına yerleştirmeme yardım ettikten sonra hiç yüzüme bakmadan yanıma oturdu. Biraz zorlukta eğilip anahtarı soktum ve motoru çalıştırdım. Arabayı hızla eve doğru sürüyordum. Yorgundum ve o akşam olanları tartışmak istemiyordum. Sokak lambalarının sarı ışıkları altındaki yol bomboştu. Bana dönüp bir an yüzüme baktı. Sonra birden direksiyonu yakalayıp sert bir hareketle yolun kenarına doğru kırdı. Engellemeye çalıştım ama beceremedim ve park etmiş bir arabaya bindirdik. Midemde korkunç bir darbe hissettim. Başım da direksiyona çarptı. Bir an gözlerim karardı. Neremde olduğunu anlayamadığım bir sancı soluğumu kesiyordu. O zamana kadar hiç duymadığım kısık bir sesle, "Beni öldürmek istiyorsun değil mi?" dedi. Başımı kaldırınca yaya kaldırımından bize doğru koşan iki kişi gördüm. Isabella'ya döndüm. Yüzü bembeyazdı. Az önce Stefani'nin evindeki gibi dudakları titriyordu. Sol gözündeki altın benek karanlıkta pırıl pırıl parlıyordu. "Dönmemeliydim. Senden uzak durmalıydım, biliyorum." Tüm gövdesi titriyordu. Sesi de değişmiş. Her zamankinden bambaşka bir hal almıştı. Birkaç dakika sonra "Neden yaptın bunu?" diye sordum. Yarılan sol kaşımdan üstüme kanlar damlıyordu ama midemin ağrısı azalmıştı. Bize doğru koşanlar yaklaşmışlar, arabanın camına vuruyorlardı. "Bilmiyorum neden yaptım. Sen arabayı sürerken birden korktum. Sanki yoldan çıkıyorsun gibime geldi ve direksiyonu kırdım. Tanrım, bir şey oldu mu sana?" Gelenlerden biri arabanın kapısını açtı. "Yaralı mısınız sinyora? Can kurtaran çağıralım mı?" Arabadan indim. Kendimi iyi hissediyordum. Midemin ağrısı da tümden geçmişti. Ceketimin kolunu yarılan kaşıma bastırdım. Arabanın sol yanı biraz çizilmişti. Herhalde onun delice kırdığı direksiyonu elimden bırakmamış ve hakim olabilmiştim. "Hayır, sağ olun, yok bir şeyim." Yeniden motoru çalıştırmaya uğraştım. Genç bir çocuk benim arabamın numarasını alıp çarptığımız aracın ön camına koydu. Bu arada Isabella da inmiş ve biraz uzaklaşmıştı. Dönüp geldiğinde "Bırak ben süreyim," dedi. "Yok, iyiyim, kullanabilirim." Bana yardım eden genç yeniden "Emin misiniz sinyora?" diye sordu. "Tamam, sağ olun, her şey yolunda." Isabella arabaya bindi. Arabayı birinci vitese taktım. Kendi soğukkanlılığıma, hiçbir şey olmamış gibi araba kullanmama şaşmıştım. Az sonra Isabella ağlamaklı bir sesle "Bilmiyorum neden yaptım Maria," dedi. Ona döndüm. Sessiz sessiz ağlıyordu. Onu ilk kez ağlarken gördüğümü fark ettim. Dayanamıyordum ağlamasına. "Neden ağlıyorsun?" "Niçin yaptığımı bilmiyorum," diye yineledi. "Belki de başka bir şey düşünüyordun, dalgındın. Birden tehlikede olduğumuzu sandın ve tepki gösterdin." Gözlerini silerek yüzüme baktı. "Evet öyle, herhalde öyle oldu. Çocuğa bir şey olmamıştır değil mi?" "Daha neler, Türk gibiyim, ya sen?" "Ben bir yere çarpmadım ki, ama belki seni bir taksiye bindirsem daha iyi olacak. Kendimi biraz yorgun hissediyorum." "Tabii, seni eve benim bırakmamı istemez misin?" "İnan ki yok bir şeyim. Marco'ya da hiçbir şey anlatmak niyetinde değilim. Bir arabaya çarptık, o kadar. Yoksa kim bilir neler kurar." Taksi bekleme yerinde bir an durakladıktan sonra eğilip beni öptü. Yanakları hala ıslaktı. "Bağışla beni, seni çok seviyorum." Ben de onu öptüm. "Ben de seni, unutuldu. Her şey unutuldu." Hala çocukluğun inceliğini taşıyan gövdesini bölen şiş karnını öne çıkarıp uzaklaşırken arkasından baktım. 19. Marco'ya nasıl olduğunu anlamadan park etmiş bir arabaya çarptığımı anlattım. Hiçbir şey demedi. Dinlerken korkudan rengi atmıştı. Yatağımıza yattığımızda geceleri yalnız çıkmamdan hiç hoşlanmadığını söyledi. Canım sıkılmıştı. "O zaman için rahat eder," dedim. "O toplantılar bana vız gelir Maria. O kadar hevesliysen git ama çocuğu tehlikeye atamazsın." Tartışmaya girmemek için uyuyor gibi yaptım. Karanlıkta uzun süre gözlerim açık yattım. Onun düzenli solukları düşüncelerimi dağıtıyordu. Ama aklım karışsın istemiyordum. Saplantı gibi boyuna Isabella'nın yüzüme baktığı ve direksiyonu yakaladığı ana dönüyordum. Kız kardeşimin deliliğini, bana beslediği bu korkunç hıncı nasıl olup da şimdiye kadar hiç fark etmemiştim. Ne zaman doğmuştu bu duygu? Belki de bütün yaşamı boyunca bunu duymuş ve küçüklüğümüzü, sevgimizi, çocukça dargınlıklarımızı, birbirimizden uzaklaşmalarımızı gölgeleyen hep bu olmuştu. Ama biz hiçbir zaman rakip olmamıştık ki. Bu değildi sorun, ondan hiç kuşkum yoktu. Annemin bizi yalnız bıraktığı o gün söylediği sözleri anımsadım. Birbirimizden hiçbir şey saklamadık, en azından belli bir yere kadar. Birden Mehmet'i, aramızda geçenleri ve onların Türkiye'deki serüvenini düşündüm. Kendisini tam karşıt biçimlerde tanıtıp ikimizle de birlikte olmuştu. Benimle iyi koca rolü oynamış, güçlü bir kadın olduğumu, dünyadaki insanların ikiye ayrıldıklarını, kimilerinin kör gibi öne atıldıklarını, kimilerinin ise bir atılım yapmadan önce yıllarca düşündüklerini söylemişti. Ben bu ikinci gruba giriyordum. Isabella gibi atılmayı seven birini ise bütün deneyimlerini ve serüven dolu düşlerini sunmuştu. Yunanistan yolculuğundan döndükten sonra da her şey bir anda olup bitmişti. %100 inanmadığım halde kopan evlilik bağlarımızı yarım yamalak onarıp Marco ile barışmış ve kendime bir iş bulmuştum. Daha sonra ikinci bir çocuk yapmayı kararlaştırmış ve sıradan bir aile olup çıkmıştı. Ya Isabella, o körlemesine atılmayı sürdürmüştü. Rafael'in kendisini bırakmasına neden olmuş, hiç yerinin olmadığı bir aile yuvasında Anton'la Mina'nın yanında yaşamaya devam etmiş, bir rastlantı sonucu karşılaştığı birinden gebe kalmıştı. Deliliği, nedeni olmayan yeni güvensizliği, hiçbir zaman benden saklamayı başaramadığı kaygıları hep kendisine ters gelen bir yazgıya boyun eğme korkusundan geliyordu. Onunla biraz konuşmak, küçükken paylaştığımız odamızda olduğu gibi birlikte gülmek yeterdi. Odanın karanlığında her şeyi anlamış olmanın bizi kurtaracağına inandım. İçim rahatlayarak uykuya daldım. Bacaklarımın arasından sıcak bir şeyler akıyordu. Belki de düş görüyordum. Düşümde kısacık şortundan ince bacakları görünen kırmızı saçlı bir kız çocuğu vardı. Deniz kenarında bomboş bir kumsalda koşup duruyordu. Biliyorum o kumsalın nerede olduğunu. Hiç gitmedim ama güneş batarken ufuklara kız kardeşimin gözleriyle baktığım zaman sık sık düşlerim orasını. Ama bu küçük kız Isabella'ya benzemiyordu. Ne yüzünün hatları ne gözlerinin rengi onunki gibiydi. Benim göremediğim bir tehlikeden kurtulmak için çılgınca koşuyordu. Güneş parlıyordu ve deniz dingindi. Tuzak nerede saklıydı? Küçük kızın yüzünden açık göz ve arsız bir şey olduğu anlaşılıyordu. Peşinden gelenlerden korkmuyordu. Koşarken zıplıyor, havalara sıçrıyordu. Her sıçrayışında ince ve çevik bacaklarının üstünde yeniden kumlara düşüyordu. Küçük bir leopar yavrusu gibi canlıydı. Peşinden gelen de işte kocaman bir leopardı. Yüksek bir kum tepesinin ardından tüm korkunçluğuyla ortaya çıkmıştı. Ama küçük kız dönüp ona bakıyor ve onunla alay ediyordu. Bacaklarımın arasından bir kan ırmağı gibi akan sıvı düş değildi. Işığı yaktım, Marco hemen uyandı. Korkuyla ne oldu diye sordu. Galiba su kesesi patladı. Herhalde yukarılarda bir yerde patlak. O yüzden suyun boşalması uzun sürdü. Heyecanlanmadan ona neler alması gerektiğini ve can kurtaran arabasını çağırmasını söyledim. Emiliano'yu evde yalnız bırakamazdık. Can kurtaranın penceresinden yeni doğmakta olan günün ilk ışıkları altında uyuyan kente baktım. Hiç ağrı duymuyordum. Tüm benliğimle çocuğumu düşünüyordum. Elim karnımın üstündeydi. Sanki yavrumu okşar gibiydim. 2 ay erken doğuyordu. Küçücük kemiklerinin üstünde bir et yokmuş gibi hayal ediyordum onu. Emiliano'nun doğduğu hastanenin çocuk servisinde erken doğmuş bebekler görmüştüm. Minik burun deliklerinden çıkan borularla dal gibi incecik kollu, daha dünyaya ayak basmamış uyuyan bebelerdi. Beşiklerin yanında oturan anneleri onları bu dünyada kalmaya kandırmak ister gibiydiler. Daha sonra bütün bunları düşünecek vaktim olmadı. Hastaneye girer girmez koluma taktıkları serumun da etkisiyle ağrılarım sıklaştı. Birkaç saat sonra kedi miyavlamasını andıran bir viyaklamayla minik bir hayvan enciğine benzeyen kızım doğdu. Gözlerinin üstünde beyaz bir bantla sarı ışıklı kuvezde yatarken çıplaklar kampında güneşte uyuyakalmış birini andırıyordu. Ertesi sabah Emiliano, Marco ve annem onu öyle gördüler. Emiliano bana çiçekler ve çikolatalar getirmişti ama vermek istemedi. Yatak komşularımızın emzirdikleri bebeklere baktı ve onlar gibi yanıma uzandı. 10 gün hastanede kaldım. Bebeğin uyumasını, arada bir devinmesini, güçsüz bir sesle ağlamasını izledim. Sütümü çekip biberona dolduruyorlar ve çocuğa veriyorlardı. Bazen uyurken ayacıklarına dokunurdum. O 10 gün boyunca ben de cam kuyuzun içinde yaşadım sanki. Bebeğin her devinimini, bol gelen bir giysi gibi bedenini saran derisinin bütün kıvrımlarını tanıyordum. Sonra eve döndüm ve onu orada bıraktım. Marco sabahları işe gitmeden önce ona sütünü götürürdü. Akşamları da ben gider ve hastanenin kapanış saatine kadar yanında kalırdım. Bir gün onu öbür bebeklerin yanında bir beşikte buldum. Gözlerindeki bandı çıkarmışlardı. Kız kardeşimin açık renk gözleriyle hiç kımıldamadan ciddi ciddi ilk kez dünyaya bakıyordu. Isabella bir tek kez hastaneye beni görmeye gelmişti. Kuvezin yanında otururken birden camın arkasından kımıldamadan bize baktığını gördüm. Tuhaf bir biçimde giyinmişti. Üstünde en aşağı 3 boy büyük siyah bir pantolon ve kırmızı bir yelek vardı. Taranmamış saçları omuzlarına dökülmüştü. Gülümsedim ve elimle beklemesini işaret ettim. Ama çocuk odasından çıktığımda gitmişti bile. Yatağımın yanına bıraktığı bir kağıtta şu sözler yazılıydı. Bebek için merak etme. Bir arkadaşım iskambil falına baktı. Her şey yolunda gidecek. Önce hastaneden sonra evden kaç kez telefon ettim ama onu hiç bulamadım. Annem de günlerini nerede geçirdiğini bilmiyordu. Bana hiçbir şey söylemiyor. O kadar değişti ki. Ters yanıtlar veriyor, benim karışmamı istemiyor. Bir iş ve kendisine destek olacak arkadaşlar bulduğunu ve yakında gideceğini söylüyor. Ona yardım etmelisin Maria. Isabella'yı bir türlü göremeden günler geçiyordu. Marco hastaneye gidip bebeği getirdi ve en sonunda onu kendi minik yatağına yatırdık. Ona kız kardeşimin adını vermeyi kararlaştırmıştık. O akşam, ertesi sabah ne olursa olsun Isabella'yı bulmak niyetiyle yattım. İnsanlar acaba neden en çok sevdiklerine bir türlü yardım edemezler? Hep nasıl olsa daha çok vakit var diye düşünürler. Sevgimiz onları koruyan silah işlemez bir kalkandır sanırız. Birisi dünyada sevginin değil yalnızca kanıtlarının var olduğunu söylemiş. Ne kadar doğru. Kendimi vaktinden önce doğan kızıma adadığım, kız kardeşimin ise umutsuzca bir çıkar yol aradığı o süre bugün kafamda çok bulanık. Tarihleri ve olayları kesin olarak belirleyemiyorum. Oysa uzak çocukluğumuzun bütün deneyimlerini, aynı idealleri güttüğümüz devrenin her gününü, bütün ayrıntılarına, giysilerimizin renklerine kadar anımsıyorum. Kızımın doğduğu gece yazgılarımız hakkında aklımdan geçen o aşırı düşünceler hiç unutulmamış, açık seçik kafamdalar. Bebek hastanedeyken gerek ben, gerekse Marco, Isabella'nın varlığını unutmuştuk. Ama daha sonraları onun uyum zorlukları aile hayatımız için yavaş yavaş bir tehlike oluşturmaya başladı. Erken doğum yapmamın asıl nedenini ona anlatmadığım halde Marco'nun bebeğin doğumundan sonra neden gitgide Isabella'dan uzaklaştığını merak ediyordum. Belki de araba kazası hakkında bir şeyler gizlediğimi sezmişti ya da bu ilk gerçek babalık hissi onu artık tümden yitirdiğini sandığı bir biçimde yeniden yaşama bağlamıştı. Isabella'nın tedirginliği ve huzursuzluğu birden ona tehlikeli ruhsal durumlar olarak görünmeye başlamıştı. Dönüşünün ilk zamanlarında onun sabırlı dostu, yargılanmaktan korkmadan konuşabildiği az sayıda insandan biri olan Marco, zamanla baş düşmanı kesilmişti. Bugün bile bu konuyu konuşmakta çok güçlük çekeriz. Kız kardeşimin kızının üstüne titremesi ve ona duyduğu derin sevgi, annesine yüreğinin kapılarını her gün biraz daha kapadığı günlerin anısını silmeye yetmiyor. Şimdi susuyor ve unutmaya çalışıyor. Belki Isabella'yı da eski ideolojisinin ölüleri arasına gömdü. Gün geçmez ki kız kardeşimin kısacık yaşamında söylediği sözleri, davranışlarını anımsamayayım. Yüzü gözlerimin önüne gelmesin, hayal gücünü olağanüstü bir vasiyet gibi düşünmeyeyim. Saygınlığımı kurtarmak, kendi ödlekliğimi yatsımak derdinde değilim. Kendimi temize çıkarmak değil istediğim. Önemli olan yalnızca onu yitirmemek, tek dileğim benden kopmasın, beni bırakıp gitmesin. Kızımın doğumundan sonra onunla buluşmaya ve konuşmaya çok çalıştım. Belki de annemi bu kadar üzen, o yıkıcı ruhsal duruma düşmesinin nedeni geçirdiğimiz kaza ve onun yüzünden kalkıştığım tehlikeydi. Onu yatıştırmak, korkularını gidermek ve gebeliğinin son aylarında yanında olmak istiyordum ama hep benden kaçtı. Günlerce annemin evine gidip bekledim. Akşamları bebeği alıp onlara gider ama onu hiç evde bulamazdım. Annem gece yarıları eve döndüğünü söylerdi. Uyumaz, onu beklermiş. Ama kendisine düşen olacak korkusuyla bir şey sormaz, iki laf etmekle yetinirmiş. Isabella ertesi sabah geç vakte kadar uyur, sonra yine çıkarmış. Doktora muayeneye gidip gitmediğini bile bilmiyorum. Telefon edenler kimler haberim yok. Sabahları odasına girip uyumasını seyrediyorum. Derin derin uyur. Top atsan duymaz. Bazen hiç soyunmadan giysileriyle yattığı da olur. Bir gün annem de yatıya kalıp onu beklemeye karar verdim. Marco'nun iş yerine telefon edip Emiliano ile ilgilenmesini rica ettim. Artık geç vakitlere kadar bankada kalıyordu. İşini yalnız para kazanmak için yapılan herhangi bir yöntem olarak düşünmüyor, yükselmek, kariyer yapmak istiyordu. Muhasebe bölümünde çalışıyordu ve müdürü onu çok beğeniyordu. Sinirli bir sesle hiç de akıllıca bir şey olduğunu sanmıyorum dedi. Isabella kendine bakmayı bilir. Sizler her şeyi böyle büyütür, trajedi havası verirsiniz. Biraz tartıştıktan sonra gidip Emiliano'yu okuldan almayı kabul etti. Bak sana bir şey söyleyeyim Maria. Isabella, senin onunla ilgilenmeni istiyor, bütün dileği yaşamımızın odak noktası olmak. Bunu beceremezse her şeyi altüst etmeye hazır. Geceydi. Geç vakti kadar annemle gevezelik etmiş ve sonra Isabella'nın yatağına uzanmıştım. Bebek yanımda uyuyordu. Annemle çok eskilere gitmiş, benim ve onun, çocukluğumuzdan ve hemen hemen hiç sözünü etmediğimiz babamdan konuşmuştuk. Ablan nasıl bir kızdı diye sormuştum. Annem doğru dürüst bir yanıt vermemişti. Yattığım yerde, karanlıkta söylediklerini düşünüyordum. İki zor bir sayıdır. Üç olsaydık onun için de benim için de daha iyi olurdu. İki olmak şu ya da bu biçimde bir seçim değil bir farklılık gerektirir. Farklı olmak için de insan çok aşırıya kaçar, kendi karakterinin, düşüncelerinin, yaşamının ötesine gider. Onun başına gelenler için kaç kez kendimi suçladım. Nazım'la gitmeden bir gece önce bana birlikte kaçmak istediklerini söylemişti. Kavga ettik. Ona çok sert, çok katı davrandım. Durumu onun bakış açısından görmek istemiyordum. Asıl gerçek onların sevgisinin beni dışlamış olmasıydı. Birbirlerine öylesine tutkun ve sevdalıydılar ki bana ondan söz ettikçe yüreğimin üstünde bir değirmen taşının ağırlığını duyardım. O kadar büyük bir sevgiyi hiçbir zaman duymayacağımı sanırdım. Belki benden de kaçtı, belki ne olursa olsun gidecekti. Annemin sözlerini düşünerek tam uykuya dalıyordum ki koridordan Isabella'nın ayak sesleri geldi. Bir an eskiden paylaştığımız odamızda olduğumu, geceleri geç döndüğü zamanlar yaptığım gibi yarı uykuda onu beklediğimi sandım. Yerimden kalkıp ona doğru gittim. Bana döndü. Annemle babamın odasının da açıldığı koridorun iki başında durmuş, konuşmadan birbirimize bakıyorduk. O anı, aramızdaki uzaklığı, içimden nasıl koşup onu kucaklamak geldiğini bugün gibi anımsıyorum. Neredeyse kaba bir sesle "Ne arıyorsun burada?" dedi. Yüzüme bakmadan bana doğru geldi ve beni geçerek odanın kapısını açtı. Gürültü etme, çocuk senin odanda uyuyor. Kızmadın değil mi? Seni görmek istiyordum. Kaç gündür arıyorum seni. Koridorda, çocuğun uyuduğu odanın kapısının önünde kımıldamadan duruyorduk. Yüzü solgundu. Üstündeki uzun gömlek karnını örtüyordu. Zayıflamış görünüyordu. Yalnızca birkaç gün için daha benim odam. Yakında gidiyorum. Koridorda aramızda geçen o fısıltılı konuşma gerçek dışıydı sanki. Nereye gitmek istiyorsun? Bir aya kalmaz doğum yapacaksın. Nasıl gidersin? Çocuk bütün çocuklar gibi doğacak. Ha burada ha başka bir yerde. Bana yardım eden dostlarım var. Kim? Mina'nın kolyelerinden getirmiştim bir kutu. Bir arkadaşa sattım. Hindistan'la ticaret yapıyor. Bilezik, küpe, çanta falan alışverişiyle uğraşıyor. 15 güne kadar Delhi'ye gidiyor. Onunla gideceğim. Hiç görmedim Hindistan'ı. Tutamadığım bir öfkenin içimde kabardığını hissettim. Oysa onunla sinirlenmeden konuşmaya söz vermiştim kendi kendime. Kızgınlıkla, çocuğu Hindistan'da mı dünyaya getirmeyi düşünüyorsun? Tarihte doğurmak için Hindistan'a giden tek batılı sen olacaksın herhalde dedim. Beni iyi dinle Maria. Senin de kocanın da aşağılamaları bana vız gelir tırıs gider. Benim ve yaşamım hakkında neler düşündüğünüzü çok iyi biliyorum ve umurumda değil. Gördüm buradaki durumu, kalmak istemiyorum. Birden akıl yoluyla sağ duyumu kullanarak ona karşı koymaktan yorulduğumu hissettim. Odaya girerken seni uçağa bile almazlar dedim. Eve dönmeye karar vermiştim. Bebeğim ve benim eşyalarımızı topladım. O arkamda yatağa oturmuş susuyordu. Ansızın konuşmaya başladı. Sesi tümden değişmiş, yumuşamış ve tatlılaşmıştı. Dün muayene için hastaneye gittim. Hasta bakıcı bana "Signora" dedi. Çevreme bakıp "Nerede bu küçük hanım?" diye aranıp aptal gibi gülümsedim. "Burada kalmak istemiyorum Maria. Bu tür şeylere aldırmazlık edemiyorum. Beni yaralıyorlar." Yanına oturup onu kucakladım. Sıkı sıkı sarılıp incecik telli saçlarını okşadım. Yanakları dışarısı gibi sokaklar, kahveler, tanımadığım insanlar gibi kokuyordu. "Boş ver aldırma. Çok az kaldı. Zamanı gelince ikimiz birlikte gideriz." "Ama senin başka..." Sözünü kestim. "Benim için sen varsın." Yatağına yan yana uzandık ve o çabucak uyudu. Onun ve bebeğin hafif soluklarını dinliyordum. Kısa ve sürekli aralıklarla birbirini izliyorlardı. Aralarında öylece bütün gece uyanık yatmak isterdim. Gündüzden korkuyordum. O anda gündüz, kız kardeşim gibilerini ezip geçen, beni onun yakınlığından, onu da benim sevgimden koparıp alan ergin yaşın korkunç eşiğiydi. 20. Annemin evinde o gece karşılaştıktan bir ay sonra Isabella doğurdu. İlkbahardı. O ay boyunca elimden geldiği kadar onunla olmaya çalıştım. Birlikte yaptığımız işlere yeniden başlamıştık ama artık eskisi kadar bana yardım edemiyor, çabucak yoruluyordu. Küçük kızım ve elimde dosyalarla anneme gittiğimde yorulmasın diye ben ona gidiyordum. Onu bahçede otururken buluyordum. Bebeğe yünden hırka örüyordu. Çoğu zaman şişler kucağında dalgın dalgın önüne bakıyor olurdu. Beni görünce gülümserdi. Sol gözündeki altın benek küçüklüğünde olduğu gibi pırıldardı. Biz rahat çalışalım diye annem küçük kızımı içeri götürürdü. Öğleden sonra Emiliano'yu okuldan alır ve annemin bahçesinde oynamaya getirirdim. Her gün evden anneme gitmek için kilometrelerce yol teperdim. O ay içinde Marco'yu kendi haline bırakmıştım. Onu ancak akşamları arabada uyumuş çocuklar, dosyalar ve zarflar arasında yorgun argın eve döndüğümde görüyordum. Elimden geldiği kadar onu yatıştırmaya, hiç olmazsa bebek doğuncaya kadar Isabella'ya böyle yardım etmem gerektiğini anlatmaya çalışırdım. Marco'ya her seferinde kendi çocuğunu büyütmeye başlayınca her şey değişecek derdim. Nereden biliyorsun değişeceğini? Bana kalırsa daha kötü olacak. Isabella'yı gece kalkarken, biberon ve mama hazırlarken düşünebiliyor musun? Senin onların evine taşınman gerekecek. Nasıl olsa şimdi de durum başka türlü değil. Herkes gibi bir yaşam sürmemiz olanaksız. Yazgımız böyle bizim. Acı bir sesle, herkesinki gibi bir yaşama, sen misin bunu söyleyen? Ne zaman istedin ki herkes gibi yaşamayı diye sorardım. Pazar günleri anneme öğle yemeğine geldiğinde Isabella'ya duyduğu düşmanlığı gizleyemezdi. Onun önünde beni azarlar, kimseyi yemeğe davet etmediğimi, hep başka şeylerle uğraştığım için işimi bile savsakladığımı, çocuklara evde dingin ve huzurlu bir yaşam olanağı vermediğimi söylerdi. Yemekten sonra Emiliano ile küçük kızı alır ve öfkeyle çıkıp gider, bizi yalnız bırakırdı. O ay kız kardeşimle tam bir mutluluk içinde geçirdiğim son devre oldu. O evden çıkar çıkmaz Isabella bana döner, Marco haklı derdi. Yarın gelme, ben iyiyim, bir şey olursa zaten seni çağırırız. Evde oturursam bütün gün yalnız kalacağım. Marco'nun akşam 9'dan önce döndüğü yok. Üstelik hava güzel, çocuklar burada daha çok eğlenip oynuyorlar, ben de çalışıyorum. Gülümserdi. Kaçacağımı sanma sakın, bu koca karınla nereye giderim ki? Her şeye gülerdik. Marco'nun öfkesi bizi ayıramamıştı. Isabella bana yaptığı yolculukları, Leo'yu, Hollanda'da geçirdiği günleri Rafael'i anlatırdı. Sık sık erkeklerden söz ederdik. Onun bu konuda benden çok ve değişik deneyimleri vardı. Erkekleri bir işle uğraşırken izlemek çok hoşuma gider. Leo ile elimizde televizyon kameralarıyla dolaşıp güneşin batmasını, herhangi bir hayvanın deliğinden çıkmasını ya da kalabalık içinde birinin yüzünü çekmek için beklerken sevgimiz yalın ve özentisiz gibi gelirdi. Hani toplantılarda anımsıyor musun? İki sigara yakıp birini Ocibello'ya verdiğim zamanlardaki gibi. Oysa bir iş bitip de yenisi çıkıncaya kadar Amsterdam'da kaldığımız sürelerde aramızda her şey zorlaşır, sarpa sarardı. Benim atılımlarımdan korkar olur, suskunlaşırdı. Gebe kalacağım diye ödü kopardı. Çocuk yapmaya hiç niyetim yoktu ama onun düşmanca tutumu ve hiç konuşmaması kanımı dondururdu. Kendimi gereksiz ve işe yaramaz bulur, onun istediği gibi davranmaya çalıştığım zaman da daha beter olurdum. Biz ayrıldıktan salt birkaç ay sonra evlendiğini ve bir bebek beklediklerini duydum. Birbiri ardından iki çocuğu oldu. Bir akşam karşılaştık, yanında karısı vardı. Kadın bir mağazada satıcıydı. Çocuklara bakıyor ve evde her dediğini yaptırıyordu. Leo'nun çok sık dışarı gittiğinden, işini değiştirmesi gerektiğinden dem vurdu. Eski evimde Leo ile sevişirken gizlice onları izlediğim geceyi anımsadım. Bir eliyle göğsünü kavramış, Leo'nun üstünde salt kendi duyacağı zevke ulaşmaya çalışıyordu. Belki buydu Leo'nun hoşuna gitmeyen. Ocibello'nun da, Leo'nun da, Rafael'in de. Sanki kendi kendiyle baş başaydı onlarla birlikte olurken. Kimseye yaranmak, kimseyi kandırmak derdinde değildi. Marco ile kendimi düşündüm. Evliliğimizin ilk zamanlarında, hatta daha başlarda annemle babamın evinde sevişirken bile her şeyden önce onu mutlu etmeye çalışırdım. Sevişirken ona bakar, onun yüzünde gördüğüm zevk beni de doyuma ulaştırır, sevindirirdi. Mehmet'in anısı aramızdan bir akan yıldız gibi geçmişti. Onunla her şey başka türlü olmuştu diye düşünürken Isabella şu sözleri söyledi. Sadece Mehmet'le olduğum kısa sürede kendimi yersiz ve gereksiz bulmadım. Mehmet her duruma uymayı bilirdi. Kadınların hoşuna gidiyordu. Bu oyuna kimlik değiştirip işine bakıyordu diye yanıtladım. Güldü. Evet, kim bilir kimdi Mehmet? Belki hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Hinoğlu Hin aç gözün biriydi. Umarım başına bir bela gelmemiştir. Her neyse, kaputu da ben de saklıyorum. Hele bir almaya gelse, ah keşke. Aynı ailenin çocukları genellikle aynı saatte doğarlar. Annem gece yarısı telefon etti. Hastaneye vardığımda şafak söküyordu. Isabella bekleme odasındaydı ve ailesini içeri almıyorlardı. Annem beni duvara yerleştirilmiş bir televizyon kamerasının önüne götürdü. Kız kardeşimin yatağının yanında bir video vardı. Gülümseyip el salladığımı görebiliyordu. Korkunç sancılar içinde olduğunu düşünüp benimle küçük bir işaret yaptım ve bir öpücük yolladım. Beyaz bir sıraya, sinirli babaların yanına oturup beklemeye başladık. Bana çok uzun gelen bir sürenin sonunda bir hasta bakıcı gelip bizi çağırdı. Anneme dönüp, "Kızınız doğum odasına alındı," dedi. "İsterseniz yanına girebilirsiniz." Gözlerinin içine bakarak, "Evet, kız kardeşimin yanında olmak istiyorum," dedim. Bir an şaşkınlıkla duraladıktan sonra beni ameliyathanenin yanındaki küçük bir odaya götürdü. Beyaz bir gömlek giydim ve doğum odasına girdim. Çapraz ışıkların altındaki karnı beyaz bir çarşafla örtülmüş olan Isabella masada yatıyordu. Gözleri kapalıydı, yüzü kızarmış ve şişmişti. Doktorla iki hasta bakıcı çocuğu almaya hazırlanıyorlardı. Çarşafın üstünde duran elini tutup öptüm, gözlerini açtı. Fısıldar gibi, "Seni etkilemez mi? Çok mu zor oldu? Yorgunum." Doktor bana bir göz attı. "Ikınması gerek, yoksa kesip alacağız. Çocuk acı çekiyor." Üstüne eğildim. "Elinden geleni yap. Bu kadar saat sancı çektikten sonra sezeryan yapamazlar. Canın dişine takıp ıkın." "Korkuyorum. Sen hemen bak bebeğe. Bak normal mi? Bakacağıma söz verdim." Doktor, "Derin derin soluk alın, konuşmayın," diye bağırdı. Kabaran dalgalar gibi gelen korkunç bir sancı kasırgası onu ıkınmaya zorladı. Yüzü mosmor kesildi. Bir hasta bakıcı başını tutuyordu. Doktor bütün gücüyle karnına bastırıyor ve daha çok ıkınması için avaz avaz bağırıyordu. Isabella'nın yanaklarından gözyaşları süzülüyor, yarı açık ağzından hırıltılı sesler çıkıyordu. Ben de ıkın diye bağırdım. Açık bacakların arasından daha tam çıkmamış bebeğin kan kırmızısı başı göründü. İnsan sesine benzemeyen bir çığlıkla yeniden ıkın diye haykırdım. Onun ıstırabına dayanamıyordum. Isabella artık kalmadığını sandığım bir güçle yeniden ıkındı. O anda bebeğin kanlı bir mermi gibi dışarı fırladığını ve doktorun ellerine düştüğünü gördüm. Yatağa yığılıp kalmış kız kardeşimin üzerine eğildim. Elimi acıtacak kadar sıkıyor ve beni doktora doğru itiyordu. "Bak, bebeğe bak," diye fısıldadı. Doktor göbek bağını kesmişti. Bebeği hasta bakıcıya uzatırken bir kız dedi. Kadının çocuğu yıkamaya başladığı lavaboya doğru yürüdüm. Kocaman bir bebekti. O yüzden Isabella o kadar acı çekmişti. Başında fırça gibi dimdik, tutam tutam, kanlı, koyu renk saçlar vardı. Hasta bakıcı onun şiş yüzünü yıkadı. O zaman yarı aralık gözleri açıldı. Derin bakışlı, kocaman, yabancı gözlerdi bunlar. Sonra güçlü bir sesle ağlamaya başladı. Hasta bakıcı onu kurulayıp beyaz bir beze sardıktan sonra bana uzattı. Annesine götürürken ona bakıyordum. Güzel ve sağlıklı görünüyordu. Yüreğim çatlayacak gibi çarpıyordu. Kollarımda kız kardeşimin bebeğini tutuyordum. Sonra onu Isabella'nın göğsüne koydum. "Bak kendinde, kusursuz bir bebek," dedim. Isabella hafifçe başını kaldırdı. Bebek göğsünde büzülmüş yatıyordu. "Benim yavrum mu bu?" diye sordu. Şakacı bir sesle, "Bizim yavrumuz diyelim istersen," dedim. Eliyle çocuğu örterek, "Babası Arjantinliydi, Rafael'in bir arkadaşı, oldukça yakışıklı bir adamdı," diye fısıldadı. Sonra benim şaşkınlığıma gülümsedi. Bizi izleyen doktorla hasta bakıcı birbirlerine baktılar. Onların gözüne girmek istercesine dostça gülümsedim. Isabella üzgün bir sesle, "Bir kayak kazasında öldü," diye sözlerini sürdürdü. Arjantin'de belli başlı bir dağ olmadığını düşünüp kuşkulandım. Sonra İsviçre'de diye ekledi. Isabella heyecan ve yorgunluktan ağlamayı andıran kahkahalarla sarsılıyordu. Hasta bakıcı, "Zavallı yavrucuk," diye mırıldandı. Annesinin göğsünde mutlulukla uyuyan zavallı yavrucuğa doğru eğildim. "Bizim minik Arjantinlimiz." Hap kadar yanığına bir öpücük kondurdum. Kız kardeşimin kapalı göz kapaklarının arasında tutamadığı iki damla sevinç gözyaşı vardı. Yaz başlangıcına kadar her şey yolunda gitti. Isabella tüm zamanını çocuğuna veriyordu. Onu emziriyor, sabahtan akşama kadar bahçede dolaştırıyordu. Annemin ve benim bütün uyarmalarımıza karşın kucağından indirmiyordu. Ama bebek iyi huylu ve huzurluydu. Hemen hemen hiç ağlamıyor, zamanında sütünü alıyor ve bütün gece uyuyordu. Onunla daha fazla ilgilenmek isteyen annem bir gün bize yük olmamak için elinden geleni yapıyor demişti. Isabella'nın çocuğu ona bıraktığı hemen hiç olmuyordu. Annem kırgın, kim bilir belki de bakmasını beceremem sanıyordur derdi. Ya da belki kendisinin bakmayı bildiğini bize kanıtlamaya çalışıyor anne. Isabella hastaneden çıktıktan birkaç hafta sonra çocuğun doğumunu bildirmek için nüfus memurluğuna gitmiştik. Orada da ona merakla ve acıyan gözlerle bakmışlardı. Ama bir an önce eve çocuğuna dönmekten başka bir şey düşünmediğinden dikkat etmez görünmüştü. Kızına Maria Salvecion adını koymuştu. Dipnot: Salvecion İspanyolca kurtuluş. Çalışmadığım sabahlar birbirimizin adlarını verdiğimiz çocuklarımızı ya benim ya annemin evinin yakınındaki çocuk parkında arabayla gezdirmeye çıkardık. Maria Salvecion esmer tenli, babası gibi kara gözlü ve kalın dudaklıydı. Isabella beni öyle olduğuna inandırmıştı. Gerçekten de çocuk hiç ona benzemiyordu. Kız kardeşim büyüdüğü zaman kızına her şeyi, babasını, Arjantin'i anlatmak niyetindeydi. Böylece Maria Salvecion o uzak ülkeyle bir bağı olduğunu düşünüp hayaller kurabilirdi. O zaman kız kardeşimin küçükken kurduğu hayalleri, doğum yeri olduğuna inandığı kayalar ülkesini, çocuk kafasında battaniye gibi kalın bir palto giydiğini düşlediği babasını anımsadık.